billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttakin. Allah-u Teala insanları ve tabiatı yaratıyor. İnsanların yapısında geçerli kanun ve kuralları kendi dini olarak Resulleri ve Nebileri aracılığıyla bizlere ulaştırıyor. Rum suresinin 30. ayetinde de dinini şöyle tarif ediyor. Diyor ki فَاَقِمْ وَچَكَ لِدِّينِ حَن۪يفَ Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِ فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا İnsanları ona göre yarattığı fıtrata, yani Allah'ın insanın yaratılışında geçerli kanun ve kurallara, ki o kanun ve kurallar tabiatta da geçerli olanlardır. Ona çevir. La tebdile li halqillah. Allah'ın yaratmasının yerine geçecek, Allah'ın koyduğu ölçü ve kuralların yerine geçecek herhangi bir şey yoktur. Zalike dinul kayyim. Sağlam din budur. Velakin ekseren nasi la ya'lemun. Ama insanların çoğusu bunu bilmezler. Gerçekten dinin böyle olduğu, Kur'an-ı Kerim'in açık hükmü olmasına rağmen bugün herhangi bir kitapta İslam dininin bu şekildeki tanımına rastlamak mümkün değil. Bu Allah'ın kitabında olmasına rağmen. Yani bu din fıtrat. Fıtrat olduğu için de insanın vücudunda geçerli, tabiatta geçerli kanun ve kuralların sosyal hayatta ilgili olan kısmıdır. Şimdi onun için dikkat ederseniz tabiatta denge vardır. Müthiş bir denge vardır. Hatta şöyle söyleyelim, insanın vücudu içerisinde müthiş bir denge vardır. O dengeyi bozucu davranışlar insanın vücudunu ciddi anlamda rahatsız eder. Şimdi her insan, yani insanoğlu diğer canlılardan farklı bir şekilde yaratılmıştır. Mesela siz bir koyunu suyu olan, otu olan bir yere bağlayın, bütün ömrünü orada geçirir. Ya son derece de mutlu olur. Çünkü ot su oldu mu onun için yeter. Ama bir insan için bu mümkün değil. Niye? Çünkü Allah-u Teala diyor ki خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ alak diyor. Alak suresinde anlatıyor. İnsanı ilişkiler ağı içerisinde yaratmıştır. Yani herkes birbirine muhtaç haldedir. Dolayısıyla mesela biz şimdi sabahleyin kalktınız. Akşam yatarken yattığınız yatak, içinde kaldığınız oda, ne bileyim giydiğiniz elbiseler, bulunduğunuz ortam, sabahleyin kalktığınız zaman sofrada yediğiniz yiyecekler, bunların nerelerden geldiklerine bir bakarsanız sayısız insanın ürünü olarak bir araya geldiğini anlarsınız. Yani bir koyunun işte topraktan çıkan otla geçinmesi ya da bir de suyla geçinmesi gibi değil. Dolayısıyla insanlar birbirlerine muhtaç bir halde yaratılmışlardır. Onun için bu şeyin, bir de insanlar arasında şey de vardır. Allah-u Teala ilk yarattığı zaman, Adem Aleyhisselam'ı yaratırken meleklere diyor ki Estağfirullah, Bakara 30'da inni ca'ilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife oluşturuyorum. Yani muhalif bir yapıda varlık oluşturuyorum. Böyle deyince melekler şok oluyorlar. Allah Allah. Ya biz hayvanlardaki muhalefeti biliyoruz. Cinler arasındaki muhalefeti biliyoruz. muhalif olan hayvanlar birbirini öldürüyor. Ama bütün türler arasında değil. Yani şimdi kadını kadına muhalif, erkeği erkeğe muhalif, kadını erkeğe muhalifse yeryüzü bitti, battı. Son derece haklı bir yani şok yaşıyorlar. Allahü Teala diyor, sizin bilmediğinizi bilirim dedikten sonra Adem Aleyhisselam'a ilim öğretiyor. Tüm varlıkların ilmini ve yazıyla öğretiyor o bilgiyi. O zaman o farkı görüyorlar. Şimdi burada şu var. Bu muhalif yapıda yaratılmış olan insanlar herkesin birbirine muhtaç olmasını kullanarak bir kesimin diğer kesimi sömürmesi, bir kesimin diğer kesimi kendisine köleleştirmesi, ona göre sistem kurması söz konusu olabilir. Allahü Teala bu dünyayı da imtihan için yarattığından dolayı bunun önünde engellememiş ama kurallar koymuş. İşte şu kurallara uyarsanız doğru yaşarsınız, uymazsanız yanlış yaşarsınız diye ve o kuralları da az önce baştan okuduğumuz ayet-i kerime gereği insanın doğal yapısına uygun. Siz onu anlattığınız zaman insan ha işte bu der. Ve o dinin kendini yaratanın dini olduğunu hemen anlar. Tıpkı işte şu suyu içtiğiniz zaman benim vücudumda %100 ve de ihtiyacım olan su. Onu anladığımız gibi. Şimdi işte ekonomi dediğimiz yani mal ve hizmet dolaşımı. Mal ve hizmet dolaşımı son derece önemlidir. Onun için Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız hiçbir yerde mal biriktirmeden söz etmez. Malın dolaşımından bahseder. Mal ve hizmetin dolaşımından ki buna infak der. İnfak da işte nafak kelimesi vardır Arapçada. Tünel. Malın tünelden geçirilmesi. Siz o şeyin insanın vücudundaki damarları tünel olarak düşünürseniz infak vücudumuza giren oksijenin bütün hücrelere o kanallarla dağıtılmasıdır. Yani o kan götürür hücrelere dağıtır. Orada kullanılmış olanı getirir akciğere, oradan dışarıya atar. Ya da vücuttaki yediğimiz bütün gıda maddelerinin işte işlenmesi karaciğerde, ondan sonra tüm vücuda dağıtılması, bütün hücrelere her bir hücrenin ürettiğinde alınıp ilgili yerlere götürülmesi, işte bu infak. Eğer vücudumuzun bütün hücrelerine bu infak olmasa, bu dağıtım olmasa vücudumuzun ayakta kalma imkanı yok. O zaman vücudun dengesi bozulur. İşte şey de bu şeyi sağlayan yani bu mal ve hizmetin dolaşımını sağlayan şey de paradır. O da kan gibidir. Kan sürekli dolaşımda olması lazım. Birisi tarafından eğer kontrol altına alınırsa mesela onun için mesela vücutta herhangi bir yerde kan birikimi olursa doktorlar ödem oldu derler ve orada çok ciddi problem olduğunu söylerler gerçekten. İşte bu faizli ekonomi mal ve hizmet akışını dengesizleştiren, paranın kan gibi serbest dolaşımına engel koyan ve insanları köleleştiren bir yapı olduğu için Allahü Teala ilk günden itibaren böyle bir şeye asla müsaade etmez. Yani şu anda bizim uyguladığımız şeriat Allahü Teala'nın Şura suresinin 13. ayetinde belirttiği gibi Estaizu bile şer'a aleykum mineddini ma vassa bihi Nuhan. Allah Nuh'a neyi emretmişse sizin için de bu dinin şeriatı yapmıştır diyor. Kanun ve kuralları yapmıştır. Zaten Allahü Teala'nın tabiatta koyduğu kurallar devam ediyor. İşte şimdi biz bugünkü dersimizde bunu en iyi uygulayan insanlara en örnek bir şekilde uygulayan ve o örnek uygulaması bize kadar ulaşan Muhammed Aleyhisselam'ın Medine örneğinde faizsiz ekonomiyi görmeye çalışacağız. Tabi burada bunu anlatırken yani çok kısaca şey yapayım. Geçen salı günü Sevret Hoca burada anlattı. Ama tabi salı dersini dinleyenlerle cumartesi dersini dinleyenler aynı değil. Bir de burası yani bir bağlam açısından tekrarında fayda var. Efendim işte Mekke'de faiz serbestti. Ondan sonra Ali İmran suresinin 130. ayetiyle kat kat artırılan faiz yasaklandı. Sonra da Bakara suresinin ilgili ayetleriyle faiz yasaklandı diye bir tedricilikten bahsedilir. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü biz az önce okuduğum ayet gereği Adem Aleyhisselam'dan beri aynı kurala tabiiz. Ama burada şu anlaşılıyor. Demek ki Nuh Aleyhisselam döneminde bazı değişiklikler oldu. O kadar. Şimdi Mekke'de inen bir ayete bakıyoruz. Orada Allah-u Teala diyor ki وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي اَنْوَالِ النَّاسِ İnsanların malları içerisinde artsın diye faize verdiğiniz mallar insanların malları içinde artsın. O zaman insanların malları içinde artsın diye faize verildiği zaman fakire, fukaraya faizi borç verilir mi? Dikkat, onun için yani faizi borç veren kişi geri almayı garanti etmeden vermez. Faiziyle birlikte geri almayı garanti eder, ondan sonra verir. Demek ki Mekke'de bu böyle. Yani şimdi bu ayetleri hiç anlamadan konuşan diyor ki işte efendim fakirlere veriliyordu borçlar. Zenginler fakirlerden alıyordu. Ya hangi zengin malı olmayan birisine faizli borç verir? Böyle bir şey olur mu yeryüzünde? وَمَا اَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي اَنْوَالِ النَّاسِ İnsanların adamın malı var, o malı içerisinde artsın diye. Çünkü 10 lira vereceksin, 11 lira alacaksın. Şimdi o insanların malı içerisinde artsın diye dendiği zaman o malla ilgili hiçbir sıkıntıya sen katlanmıyorsun. O çalışan, mal ve hizmet üreten karşı taraf, sen değilsin. Sen sadece artana bakıyorsun. Karşı taraf zarar etmiş etmemiş seni ilgilendirmez. Dolayısıyla çok dikkatle şey yaparsanız sadece kısa bir cümle, bir kere faiz ekonomik bir faaliyet değil, ekonomi çökerten bir faaliyettir. Ondan sonra diyor ki فَلَا يَرْبُ عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında artmaz. Allah katında artmaz, yani tüm tabiattaki geçerli kanunu az önce konuştuk ya, hani fıtrat. Allah'ın bu dinle ilgili koymuş olduğu bu sistemde bir artış meydana getirmez. Yani piyasayı sürekli küçültür, büyütmez faiz. Çünkü üreticileri piyasadan çeker. Yani hep böyle insanları köleleştirir. Tabi o konulara girmeyeyim çünkü bir başladık mı bitmez. وَمَا اَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجَهَ اللّٰهِ Ama Allah rızasını istediğiniz, isteyerek verdiğiniz zekata gelince فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ Kazançlarını kat kat artıranlar zekat verenlerdir. Çünkü faiz ekonomideki müteşebbisleri sürekli azaltır, devre dışı bırakır. Ama zekat verdiğiniz zaman devre dışı kalanları sürekli ekonomiye kazandırmış olursunuz. Esas olan mal ve hizmet üretimidir. Şimdi mesela buraya para değil, dikkat ederseniz az önce kan dedim. Kan yenmez içilmez, değil mi? Kimse kan yemez. Peki para yenir mi? Sabahleyin tabağına para doğrayıp da yiyeniniz oldu mu? İnsanın ihtiyacı paraya değildir. İnsanın ihtiyacı kana değildir. İnsanın ihtiyacı mal ve hizmetedir. Ama o kan olmazsa yediğimiz yiyecekler ve aldığımız nefes her tarafa ulaşmayacağı için kana şiddetli ihtiyacımız vardır. Yani o kana olan ihtiyacımız sadece o mal ve hizmetin tüm hücrelere ulaşması. Aynı şekilde paraya olan ihtiyaç da üretilen mal ve hizmetin tüm insanlara ulaştırılmasıdır. Bunun önünde hiçbir engelin olmaması lazım. O açıdan Resulullah'ın Medine'si inanılmaz güzellikte bir örnektir. İnşallah bunu Servet Hoca'dan dinleyeceğiz. Ama öncelikle Allah-u Teala'nın genel şeyler, yani o fıtratla ilgili genel kurallarını anlatan birkaç ayeti, evet, Yahya'dan dinleyelim.
Evet, bugün hani faizle ilgili tabii ki bir ders yapacağız. Hani bu dersi, bu konuyu seçmemizin de sebebi, hani artık biliyorsunuz geçen haftadan itibaren yeni bir yönetim var. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun inşallah. Güzel şeylere vesile olur. Şimdi orada faizle ilgili yeni şeyler yapılacağı, faizle etkili bir şekilde mücadele edeceği falan edileceği söylendi. Tabii bizler de hani faizin yok edilmesi, yani bu İslam'a, Kur'an'a inanan Müslümanlar olarak faizle onu ortadan tamamen kaldırmak üzere mücadele edilmesi gerektiği tarafındayız. Ve bu konuda kesinlikle, ya acaba işte nasıl olur, yapılabilir mi, faizsiz ekonomide olur mu, kolay mı böyle şeyler? Bazı şeyler öyle söylenmesi kolay da işte yapılması çok zor falan deniyor. Bu işin hani uluslararası şeyi var, ağları var. Onları da düşüneceksiniz. Kolay değil böyle, ha dedim mi bazı şeyler olmuyor falan. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'ın nebileri, Allah'ın kendilerine emrettiği şeyleri o toplumda ortadan kaldırmak üzere, yani yasak olan şeyleri ortadan kaldırmak üzere ne gerekiyorsa yapmışlar ve başarılı da olmuşlar. Yeter ki yalnızca Allah'a güvenilsin. Allah'a güvenildikten sonra Allah'ın emir ve yasaklarını o toplumda yaygınlaştırmak, Allah'ın istediklerini yapmak gayet mümkün. Peki ne yapmak lazım bununla ilgili? Birkaç ayetten örnek vermek istiyorum. Bir tanesi de bu Davud Aleyhisselam örneği. Davud Aleyhisselam hani niçin önemli? Biliyorsunuz Davud Aleyhisselam hem Allah'ın bir nebisi hem de bir hükümdar, devlet başkanı. Yani elinde bir devlet var. Hem Allah'ın nebisi, ayetler geliyor, hem de siyasi, idari, askeri anlamda da bulunduğu toprakların lideri. Ama ona da Allah bir takım direktifler vermiş. Yani, tamam nebisin ama şu şekilde davranman lazım başarılı olabilmen için. Sa'd suresinde 38. surenin 26. ayeti. Ya gerçekten çok dikkat çekici bir ayet. Yani Allah'ın nebisi de olsanız her daim uyanık olacaksınız. Bazı şeylere açık olacaksınız. Ne buyuruyor Allah? Buyur. Ya Davudu inna cealnake halifeten fil ardı. Bak diyor Davud. Seni bu topraklara halife yaptık. Yani halife kendisinden önce olan birisini yerine geçmiş, o topraklardaki görev ve yetkiyi devam ettiren kişi. Kendisinden önce Talut vardı. Talut'un yerine Davud Aleyhisselam geçti ve hükümdar oldu. Aynı zamanda nübüvvetle görevlendirildi. İki görev deruhte etmiş oldu.
Şimdi bir de damat tabii. Yani damat kayınpederin yerine geçiyor. Talut onun kayınpederi.
Evet. Üç görev birden olmuş.
Üç kere oldu.
Diyor ki seni bu topraklara halife yaptık. Görev, yetki sende. Peki ne olacak? Bundan sonra ne yapman lazım? Gücü eline aldın. Her şey senin dediğin gibi olsun. Hayır. Fahkum beynen nasi bil hakki. İnsanlar arasında hakka uygun, doğru bir şekilde hüküm vereceksin. Hak neyse o. Kafaya göre takılmak yok. Fıtrata uygun olacak. Yani hem dine hem akla uygun davranacaksın.
Herkes diyecek ki
bu doğrudur.
Bu doğru kardeşim. Bu
doğrudur. Yani tartışılmayacak. Yani, evrensel doğrular.
Evrensel
doğru. Ne yapmayacaksın? Ve la tettebi'il heva. Öyle arzuna, hevesine, yani hakka ve evrensel doğrulara uymayan arzu ve hevesine tabi olmayacaksın. Yani mantıksal yoldan çıkıp tamamen duygusal davranmayacaksın. Öyle bir şey yok. Ne olur böyle davranırsan? Feyudilleke an sebilillah. Eğer bu şekilde ben ne istersem o olsun diye davranacak olursan, hevanın peşinden gidersen, bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Bakın kime hitap ediyor Allah? Davud Aleyhisselam. Nebisine hitap ediyor. Saparsın diyor yoldan. Eğer hevanın peşinde koşarsan doğruda kalma imkanın yok. Ama insanlar arasında hakla hükmetle devam edersen Allah da senin yardımcın olur. Her şeyi başarırsın.
Ya şimdi yani bu tür şeyler üzerinde her defasında durmak gerekiyor. Çünkü maalesef Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda ayette nebileri öldürmeyin denir. Hep tarihe mal edilir. Sanki bugünümüze hitap etmeyen ayetlermiş gibi. Halbuki bugün Müslümanların en birinci sıkıntısı nebiliğin öldürülmesidir. Nebilik öldürüldüğü zaman da Allah'ın elçilerini doğru anlamak ve örnek almak imkansızlaşıyor. İstersen
Asla
birkaç
yanlış
yani
yapmaz.
işte
Asla yanlış
istersen
yapmaz. Evet.
bu ayet dolayısıyla onun üzerinde duralım. Yani efendim İsmet sıfatı var. Nebinin sözü Allah'ın sözü yerine geçirilir. Halbuki Resul başka, Nebi başka. Birkaç kelime de ondan söz et de. Yani
Aynen.
her defasında bunu tekrarlamamız
Yani
lazım.
burada yani Davud Aleyhisselam'ın hani bir insan, bir devlet başkanı yani nübüvvet, insani yönüne vurgu yapılıyor. Resul dediğimiz Cenab-ı Hak'tan direkt olarak vahiy almış ve onu insanlara tebliğ etmiş olan halidir bu nebilerin. Ve o esnada yanlış yapmaları falan mümkün değil. Çünkü tamamen bir denetim Cenab-ı Hakk'ın kontrolü altındalar. Ama vahyi aldı, insanlara da tebliğ ettikten sonra onlar da tıpkı bizim gibi o emir ve yasaklardan mükellef birer kuldurlar. İlettikten sonra o emirlerden kendileri de sorumludur. Allah namaz kıl, oruç tut, hacca git, zekat ver, işte yalan konuşma, şundan kaçın, bunu yap, bunu yapma falan dediği her emir ve yasaktan Allah'ın nebileri de sorumludur. Ve o manada diğer insanlardan herhangi bir farkları yoktur. Birçok ayette biliyorsunuz Cenab-ı Hak Resulullah'a hitaben söylettiriyor onlara ki kul innema ene beşerun mislukum. De ki ben de sizin gibi bir beşerim, insanım. Hiçbir farkım yok sizden. Tek bir farkım var. Ben Allah'tan vahiy alıyorum. O kadar. Ya yani vahiy alma dışında, onu size ulaştırma dışında bir farkım yok. Onun dışında yanılabilir mi? Kaç tane ayet var yanıldığına
Sen
dair?
istersen en büyük günah olan şirk, şu ayeti istersen şey yap yani bu
Evet. O
vesileyle.
Zümer suresi sık sık zaten okuyoruz.
Ama
39.
ne
surenin
kadar çok
65.
okusak azdır yani.
ayeti. Cenab-ı Hak bütün nebilerine hitaben buyurmuş. Diyor ki ve lekad uhiye ileyke. Resulullah hitaben diyor ki sana şu vahyedildi. Ve ilellezine min kablik. Ama senden öncekilere de hepsine. Yani ta Adem Aleyhisselam'a kadar kim Allah'tan elçi olarak gönderilmişse hepinize ortak olarak şu vahyedilmiştir. Le'in eşrakte. Hele bir şirke düş. Ya diyorsun olur mu? Zaten düşmez bunlar. Ya düşmeyecek olsalardı bu ayetin ne işi vardı burada? O
En büyük
potansiyel
günah.
varken düşmeyecek ki bana örnek olsun.
Tabii.
O potansiyel hiç ondan olmayacak olsa, Allah ondan o şeyi özelliği tamamen kaldıracak olsa benim onu örnek almam nasıl mümkün olabilir? Varken yaptı mı yapmadı mı? Ha, yapmadı tamam o zaman bana örnek. Demek
Bir de
ki
nasıl
ben de
yapmadı?
yapmayabilirim.
Bir de nasıl
Evet
yapmadı
nasıl
acaba?
yapmadı?
Tabii.
Hele bir şirke düş. Bütün yaptıkların yok olur gider. Ve letekûnenne minel ve kaybedenlerden olursun. Peki ne yapacaksın? Bel. Aksine Allah'a fe'bud. Yalnızca Allah'a kulluk edeceksin. Başka hiç kimseye değil. Hiç kimsenin önünde eğilmeyeceksin. Batı kriterleri, şu kriterler. Yok kardeşim. Allah ne diyorsa o.
Allah'a
Sadece Allah'a
kulluk
kul ol.
kelimeyi çok iyi şey. Bir kere bir Müslümanın batı kriteri, doğu kriteri
Evet.
falan bu kelimeler aklının köşesinden bile geçmemesi lazım. Bu ne demek
Evet.
ya? Batı bana nasıl örnek olur? Ben ona örnek olmak zorundayım.
Evet.
Evet.
Ondan sonra o Davud Aleyhisselam'ın örneği de hani bunun gibi zaten. Sakın diyor duygusal davranma. Eğer böyle olursan bu durum seni Allah'ın yolundan saptırır. Saparsan ne olur? İnnellezine yadilluna an sebilillah. Allah'ın yolundan sapanlara düşen onların hakkı nedir? Lehum azabun şedid. Onlara yaptıklarına karşılık. Hani şiddetli bir azap var. Bima nesu yevmel hisab. Hesap gününü unutmalarına karşılık. Yani yarın öbür gün hesap vereceğinizi bilip ona göre hareket etmeniz lazım. Allah'ın nebisi de olsanız bu kanun ve kurallar herkes için geçerli. Oradan Resulullah'a gelelim. Aynı uyarılar ona da yapılmış mı? Hem de birçok kez. Bir iki örnek vereceğiz sadece. Maide suresinin 49. ayeti. 5. sure 49. ayet. Resulullah'a hitaben diyor ki Allah ve en ihkum beynehum bima enzelallah. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmedeceksin. Allah ne dediyse o. O ne demiş, bu ne demiş, bugün de uygun mu kaldırırsak ne derler? Hayır. Allah ne dediyse o. Onu demez de acaba onlara da meyletsek mi birazcık? Onların kriterlerine falan da baksak mı? Hayır. Ve la tettebi' ehvâ'ehum. Asla onların arzularına falan tabi olmayacaksın diyor Allah Resulullah'a. Vehzerhum. Üstelik sadece bununla kalma. Bir de diyor dikkatli ol. Bak onlara karşı dikkatli ol. Niye? En yeftinuke an ba'dı ma enzelallahu ileyk. Çünkü diyor eğer insanların arzu ve hevalarına uyarsan, yani hakkı bir tarafa bırakıp batılın peşinde koşacak olursan, bil ki Allah'ın indirdiği emir ve yasakların bazılarından bunlar seni şaşırtabilirler. Taviz kopar alabilirler senden bu konuda.
Yani bu kolgu çok önemli.
Evet.
Herhangi birisinden seni uzaklaştırabilirler. Evet. Peki bunun
Ama
örneği
ondan da değil yani.
herhangi bir
Evet.
tanesinden. Mesela bakın çok kısa şey yapayım yani vakitte geçmiyor.
Evet.
Yani bir kere bize anlatılan Muhammed Aleyhisselam, Kur'an'ın anlattığı Muhammed Aleyhisselam kesinlikle değil. Bize anlatılan derken bana öğretileni kastediyorum.
Yani Kur'an'ın tanıttığı değil yani.
Zaten Kur'an'ın
Tamam.
tanıttığı Nebi kimsenin hesabına gelmez. Kur'an'ın tanıttığı Nebi ile üçkağıtçılık yapılamaz. Din kullanılarak efendim oğullar katledilemez. Yok falanca şey yapacaksınız. Böyle bir işaretle bir adama şey yapılamaz. Devletin en tepesindekiyle dağdaki çoban arasında hiçbir fark yoktur. Bakın örnek olarak bu çok çok mühim. Yani her defasında üzerine durmamız gerektiğini söylüyorum. Bizim sitemizde bir yazı var. Nasr suresinin başına gelenler. İdâ câe nasrullâhi vel feth var ya. Onu mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Çok çok önemlidir. Ama kısaca Resulullah Bedir Savaşı'nda Allah'ın Muhammed 4. ayetteki emrini yerine getirmedi. Ashab da ona uydu. Allahü Teala bu Rum suresiyle o zaferi vaat etmişti. Önceden ben size söz vermeseydim aldığınız şeyden dolayı büyük bir azaba uğrayacaktınız. Ya bu çok büyük bir hezimet olacaktı diye Enfal suresinin 67-68. ayetlerinde bize bildiriyor. Eğer şey yapsalarsa Bedir'de Mekke'yi alacaklardı. Allah bak vermedi. Onu da yine Enfal suresinin başında Allah bize bildiriyor. Ondan sonra ne zaman ki Mekke'yi alma ümidi ortaya çıktı, o zaman Fetih suresini indirdi. İnna fetahna leke fethan mubina. Ne dedi ondan sonra? Liyavfire lekallahu ma tekaddeme min
Daha
zembike ve
önce
ma
de işte.
teahhar. O önceden işlediğin ve ondan sonra işlediğin günah var ya ya Muhammed. Günah işleyen birine bize anlatıyorlar mı? Allah öylesine söylemiş haşa. İşte onları affetmesi için. Neydi o? Bedir'deki günahı. Ondan sonra da Fetih suresi, Nasır suresini indiriyor. İzâ câe nasrullâhi vel feth, Allah'ın yardımı gelir de fetih olursa, Mekke'yi fethedersen. Ve reyten nâsi yedhûne fî dînillâhi yefvâc, Allah'ın dinine insanların bölük bölük girdiğini görürsen. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu. Rabbinin her şeyi güzel yapması sebebiyle ona yönel. Bak sen o da suç işledin. Sen nebisin. Öyle şey yok. Koruma yok. Ya onlar ashabmış. Yok efendim ashab batılda ittifak etmezmiş. Yani bakın ayetlere doğru mana verilirse tüm sistem çöküyor. Yani bu dini bozdukları sistem çöküyor. Ondan sonra bak ne kadar güzel. Sen o Mekke'de şey Bedir'de yaptığın suçun şeyini gereğini yerine getireceksin. Hani bir Türkçe'de döktüğün önce bir yalayacaksın. Ondan sonra affedersiniz diyeceksin. Mekke'yi fethet. İnsanların bölük bölük girdiğini gördüğün zaman Rabbinin her şeyi güzel yapmasına karşılık ona yönel. Ve estağfirullah, o zaman estağfirullah de. İnnehu kâne tevvâbu, o tevbeleri kabul eder. Bakın Muhammed Aleyhisselam'ın tevbe etmesi için o Bedir'de işlediği günahtan tevbe etmez. Bedir'de çünkü o günah işlemeseydi Mekke'yi alacaktı. Mekke'yi al, ondan sonra estağfirullah de. İşte böyle bir nebi bize örnek olur değil mi? Şimdi ne oluyor? Bizdeki şey günah çıkarmalar Hristiyanları aratmıyor mu? Falanca gece bir tevbe ediyorsun, her şey gidiyor falan. Yani bu din tanınmaz hale geldi. Onun için her defa işte ısrarla söyledim. Evet, devam et.
Yani bu Maide 49'da yani Allah ne indirmişse onun yapılması. Onun dışında aman şu ne der, bu ne der, onları üzmeyelim, onları da razı edelim, şu bu falan, onlara bakılmaması gerektiği. Bakılması durumunda Allah'ın indirdiği birçok şeyden taviz verileceği, onların bir takım tavizler kopartacağı Resulullah'ın şahsında bizleri de uyarıyor Cenab-ı Hak. Bunun dışında Bakara suresinin 120. ayeti yani gerçekten muazzam. Hani sürekli diyor ki bir batı kriteri dedik. Şimdi bizim birçok yani kanunumuz hep oradan gelmiş zaten. Bir tanesi İsviçre'den iktibas edilmiş medeni kanun, bir tanesi ceza kanunu başka bir yerden şuradan buradan falan bakıyorsunuz.
Tüm sistem çöker.
Acayip bir şey. İnsanlar evlenemiyor, evlenseler boşanamıyorlar, boşansalar işte süresiz nafaka var, aileyi koruma kanunu adı altında acayip o şeyler ortaya çıkmış, vergi politikası mahvolmuş, faizi şusu busu falan hep oradan gelen şeyler. Niye? İşte onlar da razı olsunlar falan. Velen tarda ankel Yahudu velen Nasara. Resulullah'a hitaben.
Bu da çok
Bil
önemli
ki
bak.
Yahudiler, Hristiyanlar asla senden razı olmayacaklar. Sen ne yapsan da onlar olmayacak. Bir tane beklentileri var. Hatta tettebi'a milletehum. Onların dinine tabi olmadıkça kardeşim. Sen de Yahudi ve Hristiyan olursan o gün sen onlarla can ciğer kuzu sarması olabilirsin. Onun haricinde Müslüman kaldığın sürece onlar ne yapsan memnun olmazlar zaten. Mümkün değil. Peki, çünkü kul inne hudallahi huvel huda. Çünkü doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Allah'ın gösterdiği yolda bugün bakın Fatiha'sından Nas'ına kadar içine nokta karışmamış Kur'an-ı Kerim'dir. Bundan başka doğruyu arayan sapıtmıştır. Bu kadar. Onun
İstersen
lahmacun bir yok.
o şeyi tekrarla, o Maide 49'da ne dedi Nebimiz Allah? Neye uyacaktı?
Allah ne indirmişse ona.
Yani
Kur'an-ı Kerim.
buna. Başkasına değil. Onun için bakın dikkat edin. Nebimiz sözlerinin yazılmasına müsaade etmedi. Çok önemli olmasına rağmen. Çünkü oradaki Yahudi, o gizli bir Yahudi lobisi vardı. Onu ilahlaştırmaya uğraşıyorlardı. Resulullah hayattayken. Ondan sonra Ebu Bekir radıyallahu anh müsaade etmedi. Çünkü o gizli Yahudi lobisinden haberleri vardı. Kur'an o kadar çok ayet var ki onunla ilgili onların yaptıklarını anlatan. Ama o ayetlerin tamamı bugün Müslümanların gözlerinde yoktur. Adamlar o kadar ciddi çalışmışlar ki o ayetleri tefsirlerde de gizlemeyi başarmışlar. Meallerde zaten yok. Meallerde öyle üstü, çünkü insanların zihinleri öylesine şartlandırılıyor ki. Ondan sonra Ömer radıyallahu anh da müsaade etmedi. Ama nasıl ki Medine'deki bu Resulullah'ın yetiştirdiği insanlar dağıldı, adamlar fırsatı buldu, bodozlamasına dağıldılar. Ve onun için yani Resulullah'a da Allah'ın emrettiğine bu kitabı, eğer bu kitap önemli olmasaydı, şimdi sünnet Kur'an'ın üzerine geçti diye, bir de sünnet diye bir kavram zaten yok. Yani bugün anlatıldığı şekilde bir kavram. O da çok sonra uydurulmuş bir kavramdır. Sünnet kelimesi var da o anlamda yok. Şimdi bak Allah dedi ki Allah'ın indirdiğiyle hükmet Resulullah'a ve Resulullah da bunun tedbirlerini aldı. Bugün hangi halde olduğumuzu biliyorsunuz. Evet, devam et.
Bu Bakara 120'den devam ediyorum. Onlar sen onların yoluna uymadıkça, onların dinine uymadıkça senden asla razı olamayacaklar dedi Allah. Peki ve le inittebe'te ehvâehum ba'dellezî câeke minel ilmi. Sana bu bilgi, bu ilim yani
Allah'ın kitabı.
Allah'ın kitabı geldikten sonra hala onların peşine gidecek olursan bil ki maleke minallahi min veliyyin ve la nasir. Ne Allah'ın yardımcılığını bulursun ne de dostluğunu. Yani Allah senin yardımcın da olmaz, dostun da olmaz. Allah desteğini çeker senden. Eğer her şey elindeyken hala onların peşinde koşacak olursan. Aa o ne der? Bu ne der? Ürkütmeyelim şu bu falan. Allah ne demişse o. Bizim esas başarmamız gereken imtihan bu imtihan. Onun dışındakiler bizi Müslüman olarak ırgalamaz. Bu anlattıklarımız Müslüman olduğunu iddia edenler içindir. E işte İslam diye bir derdi olmayanlar zaten Kur'an-ı Kerim'le hiçbir şekilde bağlı değiller. Bir ayet-i kerime daha yine bunu destekleyecek. Şura suresi 42. surenin 15. ayeti. Yine Resulullah'a hitaben buyuruyor ki bir üst ayetlerde işte kendilerine ilim geldikten sonra bölünüp parçalanlardan bahsediyor Allah. Ve sonra 15. ayette buyuruyor ki ve lizalike fed'u. İşte bütün bunlardan dolayı sen çağrını yap. Yani hakkı insanlara duyur. Ama vestakim kema umirte. Emrolunduğun gibi sen dosdoğru ol. Sana düşen bu. Allah ne emretmiş sen onu yapmaya çalış. Müslüman olarak. Ve la tettebi' ehvâ'ahum. Sakın, sakın onların arzularına uyma. Onların peşine gitme. Ve kul ve de ki, ne diyeceksin onlara? Âmentu bima enzelallahu min kitab. Allah ne indirmişse kitap namına ben ona inanırım kardeş. Başka bir şey değil. Ve umirtu li'a'dile beynekum. Ve aranızda adaletli olmakla emrolundum ben. Allah bana bunu emretti. Görüyor musun? Yapılması gereken bunlar.
Onlar Müslüman mı? Aranızda adaletli emrolundum dediği kişiler Müslüman mı?
İşte ya üst ayette hani ilim geldikten sonra bölünüp parçalanan hani Yahudi'si, Hristiyanı falan filan.
Yani sen Yahudi de olabilirsin, Hristiyan da olabilirsin, kafir de olabilirsin, her şey de olabilir. Ama ben sizin aranızda denge. Ben
Allah ne demişse ona bakacağım.
Hakka uygun davranacağım. Evet. Yani çünkü
adaletin peşinde
mesela
koşacağım.
Mesela Allah güneşi doğurduğu zaman bu Yahudinin bahçesi ben oraya adımlatmam diyor mu? Yağmur yağdığı zaman bu efendim kafirin bahçesi oraya yağmam diyor mu? Allah yani biz de insanlara karşı davranışımızda işte ne diyor? Ben aranızda adil olacağım diyor. Evet. Yani Allah sizin Müslüman olup olmamanızdan ben sorumlu değilim. Evet. Bu da çok önemli. Evet.
Zaten devamında da ona işaret var.
Onun için burada inşallah bir Medine'de din hürriyeti diye ya da düşünce ve inanç hürriyeti diye bir ders de yapmamız gerekiyor yani burada. Evet.
Tamam. Allahu Rabbuna ve Rabbukum. Yani Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz.
O kadar.
Yani ikimiz de kulluk noktasında bir farkımız yok. Lena e'maluna ve lekum e'malukum. Ya bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Hani sizi de kalkıp zorla değiştirecek halimiz yok. Ne yapıyorsanız yapın. Ama biz buyuz. Biz Allah ne demişse onu yerine getirmeye çalışan insanlarız. La hüccete beynene ve beynekum. Benimle sizin aranızda herhangi bir belgeye de ihtiyaç yok. Allahu yecmi'u beynene ve ileyhil masir. Bizi bir araya getirecek olan Allah'tır ve neticede de dönüşte onadır. Son bir iki ayette okuyup bitireyim. Peki böyle olmaz da hak değil de batıl ve hevalar, arzular, duygusallık, şunluk bunluk. Onlar egemen olursa yeryüzünde ne olur? Bakın Cenab-ı Hak diyor ki وَلَوِتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنَّ Eğer doğrular, yani olması gerekenler, onların arzularına göre, yani insanların belirleyeceği şekilde olsaydı eğer, Allah'ın dediği şekilde değil de, tamamen beşeri olacak olsaydı, göklerin, yerin ve orada bulunan her şeyin, oradaki kimselerin hepsinin düzeni bozulurdu. Bugün öyle mi?
Bozuldu.
Niye? Çünkü Allah'ın dediği şekilde gitmiyor işler.
Her şey bozuldu.
O yüzden şey olmuş. Peki bunun da sebebi Rum suresinin 41. ayetinde açıklanıyor. Zahara al-fesadu fil berri vel bahri. Bugün artık karada da denizde de fesat hakim olmuş durumda. Sebep? Bima kesebet eydin nas. İnsanların yaptıkları yüzünden. İnsanlar yap. Allah'ın dediklerini yapmadığımız için her yerde bugün maalesef fesat hakim. Tabii her yaptığımızın da cezasını çekmiyoruz. Bu da Allah'ın bir ikramı. Allah diyor ki لِيُذ۪يقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي يَعْمِلُوا Yani yaptıklarınızın bir kısmını tattırıyor Allah size. Hepsini de değil. Çünkü yaptıklarımız kadar ceza görecek olsak bugün işimizi bitirmesi lazımdı Allah'ın. Ama diyor ki Allah size fırsat veriyorum لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ yani bakarsın vazgeçerler yaptıklarından diye Allah en azından yaptıklarımızın bir kısmını tattırıyor ki görüp şey yapalım. Dolayısıyla hani bütün bunlar daha birçok ayet-i kerime var tabi. Yani önemli olan Allah ne demiş onu yapmak. Ya efendim zor mu kolay mı? Bu önemli değil ki. Kaldıramayız, şey yapamayız. Mücadele et. Sen yok etmekle emrolunmadın ki. Mücadele etmekle emrolundun her şeyle. Yaparsın. Bak Allah'ın Resulleri şirke karşı mücadele ettiler mi? Faize karşı mücadele ettiler mi? Zinaya karşı mücadele ettiler mi? Hırsızlığa, yolsuzluğa. Kalktı mı yeryüzünden bunlar tamamen? Kalkmadı. Ama kim kazandı neticede? O mücadeleyi verenler kazandı. Dolayısıyla Müslüman olarak biz bugün bu mücadeleyi vermekle emrolunduk. Başarı Allah'ta. Allah yardımcımız olsun.
Evet, şimdi tabii bakalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de nasıl bir pazar kurmuş, ama önceden size tekrar bir hatırlatayım az önce söylediğimi. Yani şimdi siz Medine'yi bir insan vücudu gibi düşünün. Oradaki mal ve hizmet akışına herkesin ihtiyacı var. Tıpkı hücrelerin işte oksijene ve gıda maddesine olan ihtiyacı gibi. Mal ve hizmet dolaşımının önünde herhangi bir engel olduğu zaman mutlaka birileri ciddi zarar görecek. Biliyorsunuz damar tıkanıklıkları ve o damarlardaki bir takım daralmalar vücut için en ciddi rahatsızlıklardır. İşte bütün bunlara müdahale edilmemesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine pazarını kurarken taraflar iki kim Müslümanmış, bir kim kafirmiş, kim şuymuş, buymuş diye bakmadan, hani ben sizin aranızda az önce şey okumuştu Yahya, Umirtu li adile beynekum, aranızda adil olma emri aldım. Ben hepinize eşit davranırım. Şimdi bunun bir örneğini inşallah Servet Hoca'dan dinleyeceğiz. Evet, buyurun. Hı?
Süremiz nasıl? Süre nasıl diyorum?
Süre bitene kadar.
Tamam. Evet, şimdi Yahya Hoca,
Bundan sonrası 45 dakika senin yani orada.
evet, Yahya Hoca dedi ki bu dersin bu şekilde işlenmesinin temel sebeplerinden birisi Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durum. Gerçekten de çok ibretlik bir durum içerisindeyiz. Yani bizim bu nesiller Türkiye tarihi bakımından, İslam tarihi bakımından ve dolayısıyla Türkiye tarihi bakımından çok önemli bir merhaleye şahitlik ediyoruz. Tabii burada çok farklı ibretlik olaylar da var. İşte bunlardan birisi de örneğin bu son, hadi eskisini saymayalım da son bir yıl içerisindeki özellikle dövizde ve diğer bir takım mallardaki anormal hareketler. Mesela dikkat ederseniz seçimden bir 10 gün önce soğan ve patates milletin en büyük problemi haline gelmişti. Ama seçim oldu, unutuldu bu soğan ve patates. Bilmiyorum, pazarda hanımlar pazarlara gidiyorlardır daha çok. Şu anda soğan ve patatesin fiyatı nasıl? Herhalde seçimden önceki gibi değil. Dolayısıyla yani gerçekten çok ilginç olaylar yaşanıyor. Tabii bu sadece bugün mü yaşandı? Bu tarihin her döneminde, sadece bizim ülkemizde değil, her ülkede, her coğrafyada bu olan bir olay. Çünkü az önce yine hocamız ifade ettiler, fıtrat dediler. İnsanoğlunun ve dolayısıyla insanoğlunun içerisinde yaşamış olduğu ekonomik, siyasi sistemin kendince bir fıtratı var. Ve insanların en önemli fıtratlarından birisi de diğerlerinin malını, mülkünü, siyasi anlamda da özgürlüğünü sömürmek. Şimdi bu açıdan biz Kur'an-ı Kerim'e ve Hazreti Peygamberimizin uygulamalarına şöyle bir bugünkü olaylara ders çıkarma anlamında bir baktığımız zaman öncelikle şunu bir tespit etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim Müslümanlara ekonomiye önem vermelerini emrediyor. Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi yahut da dini bağımsızlığın olamayacağını çok sayıda ayet-i kerimede bize doğrudan ve dolaylı yolla ifade ediyor. Mesela bunlardan işte birisi Nisa suresi 4. ayet-i kerime. Allah Teala bu ayet-i kerimede buyuruyor ki: "Vela tu'tu sufaha'a emvalekum." Ey, burada öncelikli olarak ayet olduğuna göre, Kur'an-ı Kerim'in ayeti olduğuna göre, bu ayette öncelikle Müslümanlara hitap ettiğine göre, ey Müslümanlar, çoğul sigası, emvaleküm, mallarınızı, varlıklarınızı aklı ermezlere teslim etmeyin. Neden? Elleti cealallahu leküm kıyama. Çünkü Allah Teala o varlığı, artık siz buna parayı, bütün ekonomik, iktisadi değerler neyse tümünü katabilirsiniz. Varlığı çünkü sizin için kıyam vesilesi kılmıştır. Dik durabilme, onurlu durabilme, haysiyetli durabilme vesilesi kılmıştır. Dolayısıyla bunu sefihlere, aklı ermezlere, yani bunu gerektiği gibi basiretli bir insan gibi değerlendirme melekesinden, yetisinden uzak olan insanlara sakın ha teslim etmeyin.
Yani tabii burada belki şunu söylemek gerekebilir. Yani sefih dediği parayı gereği gibi kullanamayan, malı gereği gibi israf eden, aşırılıklar yapan, dengeleri bozan kişilerin davranışı ki bu açıdan bakıldığı zaman bugünkü herhalde en büyük sefih kapitalist ekonomidir yani.
Evet, şimdi kapitalist ekonomi hem sefih hem de hain.
Zalim.
Yani zalim. Yani ayet-i kerime hani sadece bir sefih diye düşünsek, bu sefihi de bildiğimiz anlamda anlasak bile
öyle değil yani aslında.
Yok, şöyle yani şunu diyorum. Sefihe vermeyin. Düşmana, haine, zalime, size ihanet edene asla teslim etmeyin. Aslında demiş oluyor.
Bak, bu çok daha güzel bir tespit yani. Evet. Aklıma gelmemişti gerçekten. Evet. Şimdi sefih biraz şey yapılabilir.
Yani yerli yerince kullanamayasın.
Yani dersin ki hadi ona verme ama evet, gene onu da aç bırakma diyor değil mi,
evet,
devamında?
Evet, aç bırakmayın diyor. Evet.
Evvela tutus fevalekum cealekum kıyama verzukuhum
fiyye ve kisuhum ve
yani kullem tam onları aç bırakmayın. Onları da yine karnını doyurun, şeyini verin ama bir de ve kullehum galem marufa doğru, güzel sözler söyleyin, evet, güzel. Ama bir de hainlik yapanlar
evet
var yani.
Hele düşmansa, hainse.
Tabii yani bu kapitalist sistem insanları köleleştirmeyi hedef almış olan bir sistemdir. Evet.
Dolayısıyla bir yani bu tespiti bir yapmamız lazım. Bu kıyam meselesi. Şimdi yine faizden az önce bahsedildi. Faizle ilgili ayet-i kerimede ise Bakara 275'te اَلَّذ۪ينَ يَأْكُولُنَ الرِّبَى لَا يَكُومُونَ اِلَّا كَمَا يَكُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ. Burada bakınız, malı, mülkü, serveti sizin için kıyam vesilesi kıldım diyor Allah Teala. O ayet-i kerimede ise faizcilik yapanlar kıyamda duramazlar diyor. Şimdi istikrarlı bir ekonomik yapıya sahip olamazlar diyor.
Yani dik duruş gösteremezler.
Evet, gösteremezler diyor.
Evet.
Onu çok kısaca...
Ama sadece şeytanın aklını çeldiği kişi gibi evet hareket edebilirler.
Evet, sürekli yarpalarlar.
Hep böyle.
Evet. Yani bu faizsiz de olmuyor.
Ya işte ya şimdi ama öyle diyorsunuz ama falan filan. Hı-hı. Şimdi ben iki tane küçük bir hatıramı söyleyeyim. Bir, Avrupa'ya yüksek oranda mal ihraç eden bir şey. Artık onunla piyasadan çekildi ama onun sahibi bu suçu işleyenin babası çok temiz bir insandı. Adını söylemeyeceğim, kimse şey yapmasın. Çünkü hiç aklınıza da gelmez yani. Çünkü çok büyük bir kuruluştu gitti. Bir gün bana dediler ki, ben işte danışmanlık yapıyorum o zaman ekonomik yönden. Ya hocam işte bir küçük bir ödeme var. O konuda işte şu finans kurumlarından birisi bize yardımcı olur mu? Tamam dedim. Gittim. Albarakar'ın genel müdürüyle konuştum. Tamam dedi. Geldim. Ya hocam işte bir bankadan dedi aldık. Vay yandınız dedim. Siz bittiniz dedim. Gerçekten Avrupa'ya çok yüksek oranda mal satan bir kuruluştu. Şu anda hiç piyasada yok. Bitti. Kısa sürede gitti. Yine bugün Türkiye'nin en büyüklerinden bir tanesi bir gün bana dedi ki, ya hocam dedi, sen sürekli dedi şey yapıyorsun, faiz konusunda vurgu yapıyorsun. Ya biz bu kadar işi kredi olmadan nasıl yapacağız? Dedim bak. Şeyde halkın dedim, büyük iş adamı, büyük zengin olarak gördüğü kişiler para babalarının taşeronundan başka bir şey değil mi? Bir de devletler de aynı şekilde değil mi dedim. İkinci cümleyi kullanmadı. Dışarıdan sanki ayakta duruyormuş gibi, çok iyiymiş gibi falan. Bir de git içerisine bir bak bakalım. Evet.
Şimdi ikinci olarak, peki bu o ekonomik anlamda güçlü olmak, kıyamda olmak böyle durup dururken olur mu? Yok. Bunun da Yüce Allah yine Nahl suresi, Kur'an-ı Kerim'in 16. suresini 112. ayeti kerimesinde aslında bunun da formülünü bize veriyor. Bu ayette Allah Teala buyuruyor ki, daraballahu meselen karyeten amineten mutmeinneten. Daraballahu meselen karyeten daraballahu meselen karyeten kânet âmineten mutmeinneten. Allah Teala size şöyle bir yerleşim merkezini örnek veriyor. Bu örnek hem olumlu hem olumsuz örnek. Yani ibretlik bir örnek. Duruma göre olumlu, duruma göre olumsuz. Çünkü devamında o anlaşılıyor. Nasıl bir yerleşim merkezi? Kânet bir âmineten, iki mutmeinneten. İki temel kriteri var. Bir âmine, emniyet, emniyet kökünden geliyor. Âmine ismi fail, yani güven verici bir yerleşim merkezi. Bu güven verici ne demek? Orada yaşayana, orada üretene, orada tüketene, orada pazarlamacılık yapana, oraya mal getirecek olana, oradan geçecek olana, orada ikamet edecek olana, oraya seyahat için gelecek olana, her neyse. Orası insanlara güven telkin eden bir yer. Bir, birinci özelliği.
En önemli özellik.
İki, mutmeinneten. Ve orada bu mutmain özellikle ekonomik, bugünkü anlamda özellikle ekonominin kavramlarından birisi, tatmin kavramı var. Yani insanoğlu, tabii diğer unsurları da buraya içine alabilir ama bugünkü dersimiz açısından söylüyorum. İnsanoğlu orada yapmış olduğu bütün ekonomik faaliyetlerinde tatmin oluyor. Gönül rızası ile yapıyor. Daha doğrusu aldığı, sattığı, ürettiği, tükettiği, pazarladığı her neyse. Bütün işlemlerde kardeşim zaten olması gereken de budur diyor.
Yani veresiye verirse alma endişesi de yok.
Her açıdan yani. Güven. Orada zaten güven.
Tabii güven çok önemli.
Dolayısıyla tatmin içerisinde. İşte bu iki kriteri içinde barındıran bir bölge, bir yerleşim yeri يَأْتِيهَا رِزْكُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Oraya her yerden bol bol rızık akar. Rızık gelir.
O zaman öyleyse bugün en önemli vereceğimiz mesaj şu. Eğer gerçekten Türkiye'yi ekonomik yönden şey yapmak istiyorsak ilk yapacağımız bu ayet uymaktır.
Tabii.
Güven
tabii.
Ve tatmin ortamı. Tabii. Bu olmazsa tabii. Olmazdır.
Tabii.
Yani bu batılılar güven ve tatmin ortamı diye bir şey bırakmadılar. Evet.
Şimdi belki ileride söyleyeceğimiz o zaman şimdi söyleyebiliriz. Şu anda mesela uluslararası iki firma aralarında bir sözleşme yaptığı zaman sözleşmenin sonunda yazıyor ki eğer ileride bir ihtilaf çıkarsa efendim İngiliz filan İngiliz mahkemesinin kararlarını biz dikkate alacağız. Kendi hukukuna dahi güvenmeyen bir durumdayız. Yani mesela Türkiye'deki bir herhangi bir İslami finans kurumu, örneğin Bahreyn'deki, Dubai'deki, Malezya'daki, Arabistan'daki başka bir İslami finans kurumuyla bir fon alışverişi vesaire sözleşmesi yaptığı zaman altına diyor ki ihtilaf çıktığında İngiliz mahkemesi filan mahkemesinin kararı biz dikkate alacağız diye o altına imza atıyorlar. Ne öbür ülkedeki, kendi ülkesindeki mahkemesine, hukukuna, ne bizimkisi kendi hukukuna güvenmiyor yahut da güvenecek bir şey oluşturmamış, altyapıyı oluşturmamış. Çünkü bir belirsizlik var.
Ya da tarafsız bir Müslüman ülke.
Evet veya o üçüncü bir yani. Tarafsız bir ülke. Yani güvenilecek. Dolayısıyla kendilerini bir defa teslim etmişler. Ondan sonra da efendim neden sermayenin merkezi Londra? Biz niye mesela bu yeni ekonomik kurulla ilgili ekonomik kurula yüklenen görevlerden birisi İstanbul'un finans merkezi olabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. İşte bu bir defa finans merkezi yani insanların güvenini en önemli sebeplerden biri veya da etkenlerden birisi sermayenin diyelim güvenini sağlamak. Güvenini sağlamak için önce işin hukukunu, mahkemelerini ve herkesin güveneceği şekilde oturtturmak lazım.
Ben mutlaka yine müdahale etmek zorunda bıraktım beni. Çünkü çok önemli bir konu. Bizim İslam muhakeme hukukunun giriş kısmında görürsünüz. İşte birçoğunuz biliyorsunuz Osmanlı mahkemelerinin İstanbul'un fethinden Cumhuriyet dönemine kadar ki İstanbul mahkemelerinin arşivini 21 sene yönettim. Orada doktoramı yaptım. Türkiye'den, Avrupa'dan, Amerika'dan çok sayıda araştırmacılara yardımcı olduk. Şimdi şu çok mühim bir şeydir. 19. asra kadar Osmanlı'da hukuk güvenliği diye bir problem yoktu. 19. asra kadar Osmanlı'da hukuk güvenliği diye bir problem yoktu. Sıradan vatandaş da kendi haklarını aşağı yukarı biliyordu. Sonra da diğerleri de biliyordu. Fakat 19. asırdan sonra Batı hukukunu getirmeye başladıkları andan itibaren hukuk güvenliği diye bir şey kalmadı. Çünkü bakıyorsunuz ki kanunlar çıkıyor, efendim şeyler çıkıyor, tebliğler çıkıyor, beyannameler çıkıyor, şunlar çıkıyor, bunlar o kadar çok ki Allah takip edemiyorsun. Onun için şeyler yayınlıyorlardı ikide bir. Neyse onu mecmu halinde yapıyorlardı. 1926'dan sonra da resmi gazeteye dönüştü. Günlük oldu. O zaman yıllık yapıyorlardı. Düsturlar, tamam. Düsturlar. Şimdi şu anda öyle bir noktada ki Büyük Millet Meclisi kanun fabrikası halinde. Bakıyorsunuz ki akşam bir kanun çıkıyor, sabahleyin onun tam tersi çıkıyor. Yarın bir başkası çıkıyor. Bu ne ya? Bu ne? Yani bir mesela avukatlar da artık belli konularda uzmanlaşmak zorunda kalıyorlar. Ama kendi konularıyla ilgili kanunları takip etmeleri mümkün değil. Sen bir muhasebeci olarak takip edebiliyor musun? Hiç mümkün mü? İşte 19. asrı Osmanlı'nın bitirildiği asır olarak kabul edip şu anda tekrar yeni kendimize gelme ihtimali ciddi manada ortaya çıktı. Tekrar hukuk güvenliğine dönmek zorundayız. Yani hiç kimse ne halde olduğunu bilmiyordu. Halbuki ondan önce herkes hukuk güvenliğine sahipti. Herkes kendi mahallesine, kendi köyüne, kendi şehrine her açıdan şey yapıyordu, gereken hizmeti yapıyor. Herkes ama. Kendine düşen neyse yapıyordu ama öyle bir hale geldi ki ya ben bunu yapsam acaba suçlu olacak mıyım, olmayacak mıyım noktası. Tam bir şey var. Hukuk belirsizliği oldu. Bakın kısa gene söyleyeyim. Mesela İstanbul mahkemelerinin belgelerine bakın. Ceza davası 8-10 tanedir bir yılda. Hukuk davalarına baktığınız zaman çok azdır. Çok az. Ceketinizin cebine koyun götürün bir yıllık çalışmanın şeyini. Şimdi gidin bir mahkemeye. Mesela İstanbul'da bir İstanbul mahkemesi vardı. Bir de birkaç tane toplanmayan tüm İstanbul'da 19 tane miydi? 18 tane miydi? Neyse rakamı da hata etmiş olabilirim. Mahkeme var. Ya şimdi bakıyorsunuz. Bir hakimin önüne gidiyorsunuz. Koskoca dosyalar dolu ya. O hakim ne yapsın zavallı yani. Bir acayip bir şey oldu. Onun için bu da çok mühim yani. Hukuk güvenliği son derece önemli. Bunu bir an önce yapmamız lazım. Evet.
Şimdi o zaman konuyla ilgili bir şey de kısaca ben söyleyeyim. 2000 yanılmıyorsam 9 veya 10 yıllarıydı. Türkiye'den bir işte yüksek yargıdan bir heyet Hollanda'ya, Avrupa'ya gitmişlerdi. Efendim yargının hızlandırılması için ne tür tedbirler almalıyız? Oralardan danışmaya, görüşmeye gitmişlerdi. Haberlerde Hollanda'daki muhatapları işte karşılıyor. Hollanda'daki o üst yargı organlarından birinin temsilcisi bunları karşılarken diyor ki ve haberlerde de bunu verdi yani. Bizim atalarımız dedi ayı postuna bürünmüş gezerken buralarda sizin dedi Şeyhülislamlarınız yüksek yargı mahkemeleriniz vardı. Siz dedi kendi tarihinizi araştırmadan orada örnekleri varken buraya gelmişsiniz. İşte onun devamında artık ne diyorsa haberler kesti ama yani bundan daha büyük bir hakaret de olamazdı yani.
O zaman bir akşam daha söylemek zorundayım. Şimdi dediğim gibi mesela gidin işte Amerika'ya eskiden mesela birisi gelmişti bizim. Çok tanınmış bir hanımefendi ama adını şu anda unuttum. Yani hukukçu, televizyonlara da çok sık çıkıyordu eskiden. Tarihçi daha doğrusu. Bir gün benim yanıma geldi böyle dedi, ah Ya sen niye? Ne oldu dedim. Ya Amerika'da nereye gittiysem herkes seni sordu dedi. Sen bu kadar genç misin dedi. Ben de acaba 60-70 yaşında bir adamla mı karşılaşacağım diye geldim senin yanına dedi. Şey de yani bu 80'li yıllarda. Şimdi bakın o zaman doktoramı yaptım Osmanlı'da yargının işleyişiyle ilgili. Tamamen arşivde yapmışım. Arşivde ve tamamen İslam hukuku. 1984'te doktora basıldı. Ki bugün Allah'a çok şükür bugün dünyada o seviyede bir çalışma yok. Yani ikincisi yapılamadı. Ama biz onun üzerine duramadık tabii. Bizim meşguliyet çok fazla olduğu için. 84'te basıldı. Kültür Bakanlığı'na gönderdim ki bunu alın kütüphanelerinize koyun. Sonra baktım Kültür Bakanlığı müsteşarı beni aradı. Yarım saat konuştuk. Ya ben bu adamla tanışmam bitmem. Niye bu kadar konuşuyor ya? Neyse telefon kapandı. Baktım ki bakanlıktan yazı geldi. Doktoranız satın almaya değer görülmemiştir. Şey kitabınız. Demek ki müsteşar başaramamış. Benden özür de dileyemiyor. Sadece bir gönül alıcı yarım saat konuştuk. Ve ibretliktir. Ondan iki dakika sonra Harvard Üniversitesi'nden bir yazı geldi. Doktoranızın basıldığını duyduk. Şu adrese 50 tane ödemeli gönderir misiniz? Düşünebiliyor musunuz? Ya bunda bu konuda bütün dünya örnek olması gereken biziz. Evet şimdi Serhat Hoca'nın söylediği de çok önemli. Evet.
Şimdi dolayısıyla bu ayet-i kerimeye tekrar dönersek Nahl suresi 112. ayet-i kerimede ne demiştik? Bir yerleşim merkezinde temel iki kriteri Allah Teala bize veriyor. Birisi güvenlik, birisi tatmin. Diyor ki Allah Teala devamında ve böyle olursa buraya bol bol rızık yani ekonomik anlamda refah olur burada. Ama fekeferat bi en'umillah fakat Allah'ın bu nimetlerine nankörlük ederlerse yani bu güvenliği ve tatmini ortadan kaldırırlarsa فَاَدَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ Allah onlar üzerine, o toplum üzerine açlık ve korku elbisesini musallat eder. Neydi? Az önce ne vardı? Güven ve tatmin, tersi korku ve açlık.
Müthiş bir tespit.
Evet, tam tersi yani. Tam tersini Allah Teala musallat eder diyor. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ve bizzat ellerinize yaptığınızdan dolayı yapıp etmelerinizden dolayı Allah Teala size böyle bir cezayı verir. Dolayısıyla az önce de hocamızın ifade ettiği gibi biz bugün öncelikli olarak bir defa bu ayeti kerimeyi kendimize hem özel işimizde hem dükkanımızda hem mesleğimizde hem ülkemizde bunu temel kriter olarak almamız lazım. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii bu ayetler öncelikle Resulullah'a nazil oluyordu ve dolayısıyla o da uyguluyordu. Üçüncü olarak bir ayeti daha verip ondan hemen örneklere geçelim. İşte bütün bunlarda ve Allah Teala buyuruyor ki ekonomik sisteminiz böyle bir takım bugünkü ifadeyle finans ifadesiyle fiktif, suni, hayali, katma değer üretici nitelikli olmayan, alavere dalavere hileye dayalı işlemler üzerine değil, gerçek anlamda reel ekonomik faaliyet olan ticaret üzerine dayalı olsun. Bu da hangi ayet-i kerime? Nisa suresi 29. ayet-i kerime. Burada Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenu la ta'kulu emvalekum beynekum bil batıl." Ey müminler, mallarınızı aranızda batıl yollarla, yöntemlerle iç etmeyin, yani transfer etmeyin aranızda. Peki batıl yollar nelerdir? Boş yollar demek. İçi boş yöntemler. Katma değer üretici nitelikli olmayan yollar.
Yani en başta faiz geliyor.
Faiz, kumar, işte hile, ölçüde, tartıda oynamak, kumar, rüşvet, tüm bunlar. Ya peki nasıl olsun ya Rabbi? İlla en tekune ticareten enteradim mümkün. Karşılıklı rızaya dayalı ticaret üzerine kurulu olsun ekonomik sisteminiz. Yani bugünkü reel ekonomi dedikleri yani şey.
Ticaret derken insanlar mal şey, hizmet akışını katmıyorlar. O da dahil.
Evet tabii. Mal ve hizmetin reel anlamda, gerçek anlamda insanlar arasında sirkülasyonu, alımı, satımı, üretimi, dağıtımı, bölüşümü üzerine olsun diyor Allah Teala. Ve devamında da وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ. Öyle yapın ki birbirinizi öldürmeyesiniz, aksi halde birbirinizi katledersiniz. Bir yerde ekonomik bir kriz çıktığı zaman hemen anarşi ortaya çıkıyor malum. Dolayısıyla Allah Teala bu formülü de veriyor.
Ya da, o da o ayete şu anlamda verilebilir. İntihar etmeyin.
Tabii.
Sonuçta tabii. Toplumsal evet. İntihara girer evet. Bu.
Evet. Şimdi bu ayeti kerimeleri zihnimizde canlı tutarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemine baktığımız zaman bir defa Resulullah Mekke'de doğdu, büyüdü. Sülalesi, ataları, ceddi, tüccardı. Çünkü Mekke ağırlıklı olarak üretimin, efendim bağın, bahçenin, tarımın olmadığı, böyle bir imkana sahip olmayan, işte çöl demeyelim, nasıl kayalık, dağlık bir bölge. Çorak bir bölge ve kurak bir bölge. Dolayısıyla buradaki yaşayan insanlar mecburen ticaretle ekonomilerini ayakta tutuyorlardı. Ve Peygamberimiz de bu bölgede yaşadı, büyüdü, bu kültürle yetişti. Ve Mekke'nin çevresi, hatta bütün Arabistan'ın çevresinde, o Arap Yarımadası'nı zihnimizde canlandırırsak, özellikle liman bölgelerinde ve bu limanlara ulaşımı kolay olan bölgelerde ulusal nitelikli veya uluslararası nitelikli pazarlar, panayırlar kuruluyordu yılın belli dönemlerinde. Bu pazarlara, bu panayırlara haritayı zihnimizin önüne getirirsek, dünya haritasını Çin'den, Hindistan'dan, o günkü İran'dan, o günkü Orta Asya'dan, o günkü Bizans'tan, bu tarafta Afrika'dan, deniz yollarıyla ve karayollarıyla, gemilerle ve kervanlarla oralara mallar geliyordu. Ve bu bölgenin insanları da bu malları o Arap Yarımadası içerisinde dolaştırıyorlardı. Yahut da Arap Yarımadası içerisinde kendi ürettikleri, özellikle hayvansal ürünler, deri vesaire ve bir de işte hurma vesaire bildiğimiz kendi ürünlerini de yine bu pazarlara getirip buradan dışarıya aktarıyorlardı. Dolayısıyla yani tüccar bir toplumdu o dönemde. Ve işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince böyle bir alt yapıya sahipti Müslümanlar. Medine'ye geldi. Resulullah'ın yaptığı ilk iş, bir, mescidi inşa etti. İki, mescidin hemen içinde, yanında eğitim kurumunu, bugünkü anlamda üniversitesini inşa etti. Ve üçüncü olarak, dedi ki, hele bir bakalım.
Onun adını da söyle, Suffe.
Ashab-ı Suffe, Suffe'yi inşa etti. Ve üçüncü olarak çıktı, pazarları gezmeye başladı. Tabi orada Evs var, Evs kabilesi var. Hazreç kabilesi var. Temel iki kabile var. O Arap asıllı iki kabile var. Ve bunlar şimdi bugünkü Yemen Savaşı, Suudi Arabistan, Yemen, oradaki Husiler vesaire zihnimize canlandıralım. Ta o zaman da aynı savaşlar var. Hatta Resulullah 571'de malum doğdu. 575 yılında miladi 575'te bugünkü San'a o bölge, o zaman İran'ın o günkü efendim nasıl diyelim siyasi partnerleri tarafından işgal edilmişti. Yani o savaşlar o gün bugündür devam ediyor. Dolayısıyla bu Evs ve Hazreç de bir tarafı o günkü, bugünkü Yemen tarafındaki İranlıların, bir kısmı da işte bugünkü Suriye, Irak, Arabistan bölgesindeki Arapların siyasi müttefikleri olarak orada birbirleriyle çatışıyorlardı. Ve bir de içeride özellikle Yahudiler vardı. Bu Yahudilerin kimi kabile Evs'ten taraftı, kimi kabile Hazreç'ten taraftı. Ve onlar da bunları savaştırıyorlardı. Fakat savaştırırken de ne yapıyorlardı? Bunlara kredi veriyorlardı, faizli kredi veriyorlardı. Artı bunlara özellikle savaş aletleri, yani bugünkü anlamda silah satıyorlardı. Bakınız.
Zaten silah üreticisi.
Silah üreticisi. Tabii. Çünkü bakın bugün Trump nasıl Suudi Arabistan'a geldi, Katar'a, şuraya, buraya. Onlar önce birbirlerine kavga ettirdi. Ondan sonra hepsine silah, işte uçak vesaire, savaş uçağı nasıl sattıysa o gün de aynı olayları, aynısını yapıyorlardı. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, baktı pazarları gezdi, dedi ki burası Müslümanların pazarı olamaz. Özellikle Yahudiler hakimdi pazarlarda. Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kureyza, işte Evs, Hazreç, bunların pazarları vardı. Mesela Resulullah gidiyor Beni Kaynuka pazarına bir şöyle bir geziyor. Oradaki uygulamalara bakıyor. Pazarlara Yahudiler tekelleştirmişler. Her biri kendine göre kurallar koymuş. Pazara gireni, pazardan çıkanı, orada alışveriş yapacak insanlara diledikleri şekilde, diledikleri muameleyi yapıyorlar.
Bugün de aynı değil mi?
Bugün de aynı. Dolayısıyla Resulullah bakıyor, diyor ki burası Müslümanların pazarı olamaz. Gidiyor Beni Kaynuka'nın yakınında bir yere, oraya bir çadır kurduruyor. Diyor ki Müslümanların pazarı burası olsun. Hadi Bismillah başlıyor. O Yahudilerin önde gelen adamlarından Ka'b bin el-Eşref, o pazarın da idarecilerinden birisi. Geliyor, bir gün geliyor, çadırın iplerini falan kesiyor, kazıklarını da söküyor, atıyor bir tarafa, diyor sizin ne işiniz var burada diyor. Burada pazar var zaten. Derdiniz ne? Yani bize alternatif, biz kabul etmeyiz diyor.
Ama istersen burada şunu da ilave edelim. Resulullah bakın Medine'ye gelmiş, daha göçmen.
Evet.
Hep muhacir evet. Deniyor değil mi? Ya orada oranın hakimi bunlar. Evet. Dört büyük Arap, üç büyük Yahudi kabilesi, iki büyük Arap kabilesi. Resulullah'ın orada hukuki statüsü falan henüz yok yani. Şeye kadar, bir Hudeybiye'ye kadar sağlam bir hukuk statü elde etmiş de değil yani. Ama onun için rahatlıkla hareket ediyorlar.
Ama ona rağmen teslim de olmuyor. Olmuyor. Ne yapalım? İşte vaka bu, ne yapalım?
Yani Müslümanlık bu. İnsanı ne evet. kadar güçlü tutar? Bunu yani, çok iyi bilmemiz yani. Lazım. Onun için mesela Ali İmran suresi hangi ayet? Baksana Allahü Teala bunlar için diyor ki لَنْ يَضُرُّكُمْ اِلَّا اَذَا. Sizin canınızı sıkma dışında size hiçbir zararı olmaz bu Yahudi ve Hristiyanların. Müslümanlara güç, kuvvet veriyor. 111 mi? وَنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّكُمْ اُلَدْبَرْ. Sizinle savaşa şey yaparlarsa gerisin geri döner kaçarlar. Hemen kısa sürede ne oldu? Bak o daha orada hiçbir hukuki statüsü bile olmayan Müslümanların karşısında oranın o büyük şey ilk Beni Kaynuka gitmedi mi? Ondan sonra sümme la yunsarun, yardımda görmezler. Hepsi dağıldı. Yani biz Müslümanlar, Müslüman olmak, güçlü olmak demektir. Bu yeter yani. Efendim etrafımızda kim var? Ya Allah'a dayanan bir adamdan daha güçlü birisi olur mu? Tamam.
İşte Resulullah diyor ki, tabii çadırı yıkıp atınca Müslümanlar çok üzülüyorlar. Yani hatta Peygamberimize ya Resulallah yani şuna bir haddini bildirelim falan diyenler de var. Diyor ki yok diyor. Şey yapmayın diyor. Müdahale etmeyin. Ben diyor bu pazarı öyle bir yere kuracağım ki diyor bunları çıldırtacağım diyor. Bakın yani bak ekonomik anlamda mücadele azmine bakın. Öyle yani içeride oturup hadi nasihat edip gidin yapın edin değil. Bizzat kendisi bil fiil öncü, bil fiil işin içinde ve gidiyor işte bugünkü Mescid-i Nebevi'nin yanındaki Bakıya pazarı var ve onun yanında yani Medine pazarı diye adlandırılıyor. Orada o gün bir mezarlık var, daha sonra onlarla anlaşıyorlar ve orada yani o günkü Beni Kaynuka pazarı diyelim ki Medine'nin bir ucunda ise Peygamberimiz ta öbür ucuna gidiyor, oraya pazarı kuruyor. Diyor ki Müslümanların pazarı bundan sonra burası olacaktır diyor. İki de şey söylüyor, temel prensip. Bir diyor, buraya gelenden, gidenden, burada alışveriş yapandan vergi alınmayacak diyor. İki, burada hiç kimse kendisine sabit bir yer edinmeyecek diyor. İki temelde kural. Şimdi diğerleri şey olduğu için, diğer pazarlarda kontrollü olduğu için, gelenden gidenden diledikleri gibi dayattıkları için, onlardan illallah eden, bıkan bütün tüccarlar veya alıcılar, müşteriler bu pazara geliyorlar. Ve yakın bir süre içerisinde diğer pazarlar iflas ediyor ve bu pazar artık Medine pazarı olarak tutuluyor.
Bu çok önemli Servet. Yani gerçekten bakın serbest piyasa son derece önemlidir, olmazsa olmazdır. Bak Resulullah oraya mal getirenlerin serbest getirmesini evet, şart koşuyor. Evet. Hiç kimse köylüyle evet. irtibat kurarak onun burada temsilciliğini yapmasın, evet. gelsin kendisi satsın.
Evet.
Yer tutma yok.
Evet.
Gelsin burada. Vergi yok. Bugün onun için kapitalist ekonomiyi yıkmak kadar kolay bir şey yoktur. Millet zannediyor ki onlarda, ya onlarda hiçbir şey yoktur ya. Ben bunu, Almanlar beni 2008'de çağırdıkları zaman ekonomik krize girince ben onlara ilk önce şu cümleyi, siz ekonomiden anlamazsınız dedim. Ve anlamadıklarını anladılar. Ya Kur'an-ı Kerim, Müslüman olanın, Allah'ın kitabına uyan bir kişinin başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bak ne kadar güzel bir şey yapmış Resulullah. Bir devam et evet. Çok güzel. Evet.
Şimdi ve Resulullah işte bu iki temel şeyi söylüyor. Mesela daha sonra Hazreti Ömer döneminde bakıyorlar ki ya kimi tüccarlar o pazarda kendilerine böyle yerler çevirmeye başlıyorlar. Hazreti Ali diyor ki öyle şey yok diyor. Burası diyor bir mescit gibidir diyor. Her kim ki diyor pazara gelir, orada sabah erken gelen orada yerini alır, orada akşama kadar malını satar, ondan sonra çeker gider. Ertesi gün kim gelirse yer orasıdır. Mescitteki yer gibi. Yer tutmak yok diyor. Yani bu aslında şunu, bugünkü anlamda baktığımız zaman, yani ekonomik anlamda reel, doğal gerek o aktörü, gerekse o piyasayı doğal seyrine bırakıyor. Eğer siz birini suni olarak tutarsanız, hukuki olarak ona bir takım ayrıcalıklar tanırsanız, onu adeta korursanız, ona ekonomide, sistem içerisinde onun hak etmediği şekilde ona sabit bir yer ona ayırırsanız ve dolayısıyla bu kişi bir anlamda parazit haline gelir, orada pasifleşir. Ondan dolayı ne yapıyor? Herkes erken yeri kapmak için, en iyi yeri kapmak için erken geliyor. İşte ona göre aktif bir şey, tüccarlık, ekonomik anlamda faaliyetler burada icra ediliyor. Ve devamında...
Vallahi burada kısa bir hatıramda gene sen mecbur ediyorsun, yoksa aklıma bile gelmez yani bunlar. Şimdi Türkiye'nin, şimdi şu öldü tabii, çok büyük zenginlerden bir tanesi bana dedi ki bir gün, ya hoca dedi, zekat 1/40, ben dedi kurumlar vergisi olarak o zaman %25 miydi, %45 miydi, sen daha iyi bilirsin. 25'ti, öyle hatırlıyorum, tamam %25, ben %25 veriyorum dedi. Dedim ki, bana bak, siz vergi vermezsiniz, siz vergi alırsınız dedim. Ne demek vermezsiniz? Ya kapitalist sistemde her şey kapitalistlere çalışır, devlet de kapitalistlere çalışır, siz vergi alırsınız dedim ve sistemi anlattım ona. Böyle diyor, öyle bir sinirlendi ki, hoca bunları sana kim öğretiyor? Bak, bilgi de kontrollüdür şeyde. Bugün yani siz zannediyorsunuz ki zenginler vergi veriyor. Vermez, alır. Şu içtiğim suda en az yarısı vergidir. Herkes vergi verir. Ama onlar alır. Onlar da değil, onların da büyük babaları alır aslında. Onlarda da kalmaz. Oraya gider. Evet, devam et.
Şimdi orada yine Resulullah pazarla ilgili az önce hocamız ifade etti ama buna biraz daha netleştirelim. Bir iki üç prensip daha belirliyor. Bir diyor, bu pazarda hile, hurda, sahtekarlık, ölçü, tartıda, hile oynama kesinlikle olmayacak diyor. Hilekarlık yapan bizden değildir diyor. Yani bizden değilsiniz diyor. Bizden değil ne demek? Buraya gelemezsin diyor. Kovuyor. İkincisi, hatta kendisi gidiyor malum, işte teftişlerde bulunuyor, ben süreyi uzatmamak için geçiyorum. İkincisi diyor ki, hiçbir kişi müstahsilin, yani çiftçinin, üreticinin yahut da dışarıdan mal getiren ithalatçının malını şehir dışında gidip karşılayıp malı alıp ondan sonra getirip bu da satmayacak diyor. Öyle şey yok diyor. Adam kendisi getirecek, kendisi dilediği fiyattan satacak. Bir diğeri diyor ki, müstahsil veya ithalatçı yine adına komisyonculuk yapılmayacak diyor. Komisyonculuk yok. Bir diğer mesele de stokçuluk yapılmayacak diyor. Ve bu temel ilkeleri de koyuyor ve aksi davrananlarda da müeyyideyi uyguluyor, hiç affetmiyor. Yani baktığımız zaman hani serbest piyasa mı, şu mu, bu mu vesaire var ya, doğal piyasayı Peygamber Efendimiz uyguluyor. Yani fıtri piyasa. Ne kendisi müdahale ediyor, ne de o tüccarın yahut da üreticinin yahut da şunun bunun komisyoncunun müdahalesine, son iyi şekilde fiyatlarla oynamasına, üreticinin veya işte efendim ithalatçının bir anlamda sömürülmesine, o komisyonculukla vesaire rantiyelerin oluşmasına müsaade etmiyor. Mesela ben hatırlıyorum, yani merhum Özal döneminde o zamanki en meşhur gazetelerinden birine o günkü kabzı malcılar mektup yazarak Özal'ı tehdit etmişlerdi. Gazetenin manşetiydi. Özal da o zaman, iyi hatırlıyorum, ya demişlerdi ki, ya üreticiler malını alsın, pazara getirsin, burada satsın. Olmaz. Yer yerinden oynuyordu. Niye? Beyefendiler derebeylikleri oluşturmuşlardı. İşte ve şu anda halen daha bu iş halledilemedi. Dikkat edin.
Sen şu nar konusunu anlatacak mısın? O da çok önemli. Şimdi
nar hayır, uzun bir konu.
Ama hayır. Ama
evet. O zaman ya, kısaca söyleyelim.
Çok kısaca söyle. Bu çok çok önemli bir konu. Resulullah'ın narla ilgili söylediği sözler yani.
O zaman onu az sonra.
Reklamlardan sonra mı?
Şimdi dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani piyasayı bu şekilde düzenlemişti. Bir de Resulullah Medine'ye, artık Müslümanlar Medine'ye yerleşince Mekkelilerin en büyük endişelerinden birisi onların ekonomik anlamda güzergahlarının tam ortasında Müslümanların yerleşmiş olmalarıydı. Onların endişeleri, savaşları, Uhud'u, Bedir'i, Hendey'i savaşının temel sebebi ekonomik savaştı. Ama Resulullah kendisi de ekonomik savaşlar yapmıştı. Orada mesela neydi oranın adı? Dûmetül Cendel.
Dûmetül Cendel.
Dûmetül Cendel pazarı var. Bugünkü haritayı düşünürsek işte Ürdün bölgesinde Suriye, Irak, Medine arasında bir Dûmetül Cendel pazarı var. O pazar Medine'ye mal ticaret akışının önünde tam ortada bulunuyor. Oraya o günkü müşrikler hakim oluyorlar. Peygamberimiz Hicri 5. yılda kendisi bizzat sefer yapıyor. O pazara müdahale ediyor. Siz diyor buradan benim ekonomik güvenliğimi tehdit edemezsiniz oradaki yöneticilere. Onlar tamam anlaştık diyorlar. Peygamberimiz dönünce bakıyor yine devam ediyorlar. 6. yıl Abdurrahman bin Avf komutasındaki bir orduyu gönderiyor. O orada pazarın bulunduğu yeri fethediyor. Ben ekonomik güvenliğimi temele alırım diyor. Güvenceye alırım diyor. Dolayısıyla yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin, dolayısıyla İslam toplumunun ekonomik anlamda güvenliğini sağlamak için elinden gelen her türlü tedbiri almıştı. Şimdi hocamızın ifade ettiği o nar meselesi, şimdi kervanlar geliyor şeye, Medine'ye, Mekke'ye. Öyle kervanlar donatılıyor ki, mesela Bedir Savaşı'na sebep olan, Bedir Savaşı'nın üzerinde yapıldığı kervanın, kervandaki deve sayısının 10.000 deve olduğu söyleniyor. 10.000 deve olduğu söyleniyor. Siz bu develerdeki yüklü, ya bugünkü anlamda bir uzun bir tren düşünün. O kadar mal var. İşte 2.500 develik, 5.000 develik kervanlar donatılıyor. İşte bir kervan Medine'ye doğru gelirken, Medine'de o günkü şartlarda bir kıtlık meydana geliyor. Yani mal azlığından dolayı fiyatlar yükseliyor. Gelip diyorlar ki ya Resulallah, ya fiyatlara müdahale et. Fiyatlar çok yükseldi. Resulullah buyuruyor ki ben diyor yarın ahirette birinize malı konusunda haksızlık yapmış olarak Allah'ın huzuruna çıkmak istemem. Dolayısıyla innallaha yusa'iru diyor. Fiyatları belirleyen Allah'tır diyor. Yani ben bir o tüccara müdahale ettiğim zaman, o tüccar 10 liraya satabileceği bir malı ben hayır 7 liraya satacaksın dediğim zaman ona haksızlık etmiş olurum. Yahut da işte tüketiciye 5 liraya alacağı bir malı müdahale tersine de olabilir. Yani taban fiyat meselesi. 5 liraya alabileceği bir malı hayır 6 liraya alacaksın dersen bu insana haksızlık etmiş olurum. Allah'ın huzuruna böyle bir haksızlık yapmış olarak çıkmak istemem. Ama tabii burada şöyle bir şey var. Az önceki şeyleri de unutmamamız lazım. Tekelleşmeye, işte oligopol, monopol vesaire bugünkü ifadeyle söylenen veyahut da hile, hurda, suni şekilde fiyatlarla oynama, bütün bu tedbirleri aldıktan sonra bunu söylüyor. Bu tedbirleri almaz da insanlar buna mahkum ederseniz fiyatları birileri işte tüccarlar, üreticiler da neyse fiyatları çok yükseltirse o zaman tabii ki müdahale şart olur. Ama o müdahalede suni doğru bir müdahale olmaz. Asıl onun ekonomik altyapısını, yani güvenlik altyapısını oluşturmamız gerekiyor. Şimdi tabii Resulullah bu güvenliği oluştururken, pazarları oluştururken, bu pazarlarda tabii ki bugünkü anlamda finansal kurumlar da vardı. Finansal işlemler de yapılıyordu. Para da vardı. Mesela o gün pazarlarda Raiç'teki para altın ve gümüş paraydı. Dinar ve dirhemdi. Dinar Bizans'ın parasıydı. Dirhem İran'ın parasıydı. İran ve Bizans'ın paraları Medine, Mekke pazarlarında, Müslüman pazarlarında çok rahatlıkla dolaşıyordu. Ama onun yanında dikkat edin. Mesela hadislerde buğday, arpa, hurma, tuz da sayılır. Niye? Çünkü eğer mesela buğdayı, arpayı, hurmayı, tuzu bir mübadelede kullanılacak bir araç olarak eğer kabul etmeseydi diyelim, o günkü Bizans'ın ve İran'ın parasına mahkum olacaktı. Ama yok. Buğdayı, arpayı, tuzu da para olarak kullandırıyor ki, çünkü onların, o günkü Müslümanların en önemli, Mekke, Medine, Arabistan'daki en önemli kendi ürünleri hurmaydı. Dolayısıyla alın bunu para yerine kullanın, mal mübadelesine kullanın demiş oldu. Ve İran'ın, Bizans'ın parasına mecbur bırakmadı. Şimdi bugüne gelelim, o günden bugüne gelelim. Bugünden kastım yani bizim tarihte. Bir, bu pazarlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki pazarlar Resulullah'tan sonra uzun süre devam etti. Yani hemen Resulullah'la birlikte kapanmadılar. Müslümanlar hatta gitgide örnekleri artarak Basra'dır, Bağdat'tır, işte diğer bölgelerde örnekleri çoğalarak Suriye pazarlar devam ettiler. Fakat işte bu belirttiğimiz prensiplere uyulmadığında bir takım sakatlıklar da ortaya çıkmaya başladı tarihi süreçte. Mesela Abbasiler dönemine geldiğimiz zaman Abdülaziz Ed-Duri denen bir İslam tarihçisi var. Kendisi birkaç yıl önce vefat etti. Kendisiyle Ürdün Üniversitesi'nde ziyaret etmiştik, orada karşılaşmıştık. Bu zatın kitabında anlatılıyor. Benim de bu faizsiz bankacılık kitapta vardır orada. Onun bana verdiği bilgiyle ilgili kaynaklara bakarak buraya almıştım. Dediği şu, dedi ki her ne kadar bugün derler ki efendim modern anlamda faizli bankalar ilk defa İtalya'da 1150'lerde kurulmuştur denir ise de bu yanlıştır. İlk faizli banka, modern anlamda ilk faizli banka, işte yanılmıyorsam burada tam tarihi var ama 952 olacak, yanlış olabilir. 950'lerde diyelim, Abbasi Sultanı işte filanın emretmesi ile kurulmuştur. Ve iki Yahudi sarrafa, bir banker, bir bu işi devletle ilişkili olarak yapmalarını talep ediyor. Diyor ki Ahvaz bölgesinin, bugünkü İran bölgesi, Ahvaz bölgesinin işte bu yıl sonunda toplanacak olan vergilerini size vaat ediyorum. Siz bana bugünden faizli olarak borç verin diyor. Dolayısıyla ve şunu söylüyor o Abdülaziz Ed-Duri, İslam devletleri tarihinde kayıtlı olan ilk devletin bankerlerden, para babalarından faizle borç aldığı örnektir diyor. Borç alma örneğidir diyor. Ve maalesef dikkat ederseniz o gün bugündür de bu devam ediyor.
Zaten bak şimdi sen de güzel bir şey hatırlattın gerçekten. Yani bu böyle bir sohbet ortamında olacak şey değil ama ben de hep düşünüyorum ya neden? Bugün fıkha bakın. Bugün özet olarak şunu söyleyeyim ayrıntıya girmeden. Mezheplerin tamamına göre faiz sayılmayan bir yöntemle dünyanın en rahat çalışacak bir faizli bankası kurulabilir bugün. Demek ki bunu o gün Abbasiler döneminde o şey yapınca fıkhı da ona göre çevirmişler, değiştirmişler. Evet.
Şimdi arkadaşlar ilgili işaret ediyorlar. Şimdi neyse. O zaman çok kısaca şöyle bir toparlayayım. Şimdi o faizli banka örneğini düşünün. Daha sonrasına gelin, Osmanlı son dönemine gelin. Düyun-u Umumiye. Düyun-u Umumiye aslında nedir? Aslında şudur. O günkü dünyadaki diğer finans kuruluşlarının, finansörlerin, para babalarının Osmanlı'nın bütün vergi alacaklarına ve bütün işte efendim gelirlerine kontrol etmek için Osmanlı'nın içerisinde oluşturdukları Osmanlı'dan bağımsız yönetimi kendi ellerinde olan bir kuruluş oluşturmuşlardı. Diyorlardı ki bütün vergiyi toplar bu kuruluş, senin memurun şunun bunun maaşlarını öder, ondan sonra kalan bizimdir. Biz alacaklarımızı alacağız. Düğün-i Umumiye. Bunu unutmayalım. Aslında Düğün-i Umumiye'nin örneği o tarihte Osmanlı'da vardı ama aynısı Amerika'da da vardı. Aynı kavga yani. Amerika'da da vardı. Aynı kavga Avrupa'da da vardı. Aynı kavga İngiltere'de de vardı. Para babaları ülkelerin finansal beyinlerine kendi bağımsız kurumlarını oralara yerleştirme mücadelesini verdiler ve o günlerden itibaren bunu oturtturdular. Şimdi bugüne gelin, mesela ben çok somut örnek vereyim. Berat Albayrak denen bir bakanın maliyeden, Merkez Bankası'ndan sorumlu olarak atanması yurt dışındaki filan para babasını niye rahatsız eder? Kardeşim sana ne? Sen paranı yatırıyorsun, bu paranı alıyorsun, faizini alıyorsun. Derdin ne? Yok, dert şu. Orayı bağımsız şekilde artık ben yönetemeyeceğim. Oraya artık demek ki birileri, nasıl ki daha önce efendim Anayasa Mahkemesi'ydi, Yargıtay'ydı, Danıştay'ydı, hatta askeriyesiydi, kendileri egemenliğinde, yurt dışındakileri kastediyorum, egemenliğinde Türkiye'nin içinde derebeylikleri oluşturmuşlardı. Onlar nasıl ki yavaş yavaş hepsi bir anlamda millileşti. Bakın şurada işte çok somut örnek 10 lira var. Burayı hazırladım. Burada diyor ki 10 lira. Kim basıyor bu parayı? Merkez Bankası. Ne yazıyor üzerine? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Niye Cumhuriyeti değil? Türkiye Cumhuriyeti. Burada Merkez Bankası'nda sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklığı var. X filan firmada, X filan şirkette, mesela İş Bankası'nda, mesela diğer bankalarda devletin ortaklığı neyse, burada da devletin ortaklığı var. Devlet ortak, tamam hisse oranı bakımından devletin hissesi fazla, fakat işte öyle bir kanunlar, kurallar, güya kendilerince yönetmelikler oluşturmuşlar ki, efendim Merkez Bankası bağımsız olsun, sana ne? Yurt dışındaki için söylüyor, sana ne? Ya bu benim ülkemin, benim kurumum değil mi? Ama bağımsız olması lazım ki güya kendileri yönetsin. İstediği gibi parayı versin. Merkez Bankası'nın görevi ne? Para politikasını efendim uygulamak. Yani ülkede ne kadar para olsun dolaşımda, ne kadar artırsın, ne kadar azaltılsın. İki, enflasyonu efendim dengelemek. E bu ülkenin meselesi. Yurt dışındaki kişi seni ne ilgilendiriyor bu? Yok. Buradaki güya para politikasını ayarlarken, güya enflasyonla mücadele ederken aslında şey gibi, bu uyuşturucu vermeye benziyor. Uyuşturucu veriyor, güya insanı mutlu ediyor. İnsan havalı havalı kafayı buluyor, geziyor. Ama uyuşturucu bittiği zaman çıldırmaya başlıyor. Diyor ki tekrar sana bir uyuşturucu vereyim. Aslında yaptıkları bu. Dolayısıyla yani, dolayısıyla bizlerin, Müslümanların, yani Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetler, Resulullah'ın uygulamaları, İslam tarihi boyuncaki uygulamalar bizler için aslında çok önemli dersler, ibretler veriyor. Burada şu var, Peygamberimiz az önce ifade edildi, pes etmiyor. Ya realite budur, dünya şartları budur, gerçekler budur, öyle kolay değil. Doğru, kolay değil, hiç kimse buna kolay demiyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki direniyorsa, nasıl mücadele ediyor, Allah'ın bildirmiş olduğu, kitabında bildirmiş olduğu o genel ilkeleri nasıl ki pratiğe uygulayarak aktarıyorsa korkmadan, biz de bugün aynısını yapmamız lazım. Bir bunu de, yaptığımız takdirde sanıyorum işte o zaman kıyam meselesi gündeme gelir. Evet,
bir de o zaman yani bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya kendi doğduğu topraklarda yaşayamamış, Medine'ye gelmiş olan zat 5. senede Medine'nin tam hakimi oluyor. 5 sene ya, ne ki? Bir seçim dönemi kadar değil ya. Ondan sonra 10. senede de o bölgenin hakimi oluyor. Vefatı sırasında Türkiye'nin 4 katı kadar büyük bir yere hakimiyet kurmuş. Ama öyle bir hakimiyet ki gönüllere hakimiyet. Ondan sonra kısa sürede işte bu çok evrensel kuralları uyguladığı için ashabı dünyaya hakimiyet kuruluyor. Dolayısıyla bizim hele bugünün bu ulaşım ve haberleşme imkanlarından yararlanabilirsek bütün dünyada insanlar çok ciddi manada sömürülüyor. Bütün insanlara doğruları anlatabilirsek İslam'ı bu dönemde bütün dünyaya tebliğ etmenin de imkanı olur. İnşallah ekonomide Resulullah'ın Medine'sini örnek aldığımız gibi fikir hürriyetinde de her konuda da onu örnek alırsak, şimdi Resulullah'ın Medine'sine döndüğümüz zaman az önce Servet Hoca çok güzel söyledi. Abbasiler demek ki banka kurmuş. Ben o bilgiyi ilk defa Servet Hoca'dan duydum. Bilmiyordum. Ben de diyordum ki ya bu mezheplerin tamamı niye bu kadar ayet varken, bu kadar hadis varken hiçbirisini görmemiş de ekonomik sistemlerini anlaşılmaz bir hale getirmiş. Demek ki arkasında bu var. İşte bütün bunları aşabilmenin de yolu Resulullah Medine'sine gitmektir. İnşallah hep beraber öyle yaparız ve başarılı oluruz. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak hayırda yarışanları elbette ki başarıya ulaştıracaktır. Cenab-ı Hak başarıya ulaşmamızı nasip eylesin. Hepinizden Allah razı olsun.